Ayrım 10.
Halka açık konuşmalarında halkı ferisiler ve yazıcılara karşı uyanık olmaları konusunda uyarırken şunları söylüyordu. Bu yazıcılar ve ferisiler hayat ağacının ahvadından değildir. Onlar Tanrı'nın bitkileri değildir. Onlar insanların bitkileridir ve her yabani bitki koparılacaktır. Onları kendi başlarına bırakın. Onlar kör kılavuzlardır. Kör olan kitleye yol gösterirler. Yol gösterenler ile yol gösterilenler birlikte yürürler. Dipsiz kuyulara da birlikte düşeceklerdir. İpler iyice geriliyordu. Kısa bir süre sonra ferisiler İsa'yı kâfirlikle suçlamaya başladılar. İsa da taktik değiştirmiş ve kendisine yöneltilen suçlamalara daha ağır suçlamalarla cevap veriyordu. İsa da onlara münafıklar, engerek soyları, ikiyüzlüler diye hitap etmeye başlamıştı. Ferisiler karşısındaki kişinin sıradan bir insan olmadığının farkındaydılar. Onunla tartışarak başa çıkmanın zorluğunu anlamışlar, kendi aralarında nasıl hareket edeceklerine dair birbiri arkasına toplantılar yapıyorlardı. Mücadele iyice kızışmıştı. Kavgasız, gürültüsüz tek bir gün bile geçmiyordu. İsa da bu hararetli tartışmalar içinde kendisinin Mesih olduğunu dile getirmekte de bir sakınca görmüyor, hatta bunu açıkça ifade ediyordu. Mabedin rahiplerini tehdit ediyor, İsrailoğlunun başına gelecek felaketleri anlatıyordu. Ferisiler onunla baş etmenin imkansızlığı karşısında taktik değiştirdiler ve ondan kurtulmak için sinsice birkaç aşamada gerçekleşebilecek olan bir plan kurdular. Önce onu içine şeytan girmiş bir büyücü olarak suçlayacaklardı. Zaten bunu belli bir süredir dillerine dolamaya başlamışlardı. Bunu her yerde yaymaya çalışacaklar, sonra da planlarının ikinci adımını atacaklardı. Planlarının bu aşamasında ileride onun aleyhine şahitlik yapabilecek kişileri tespit edeceklerdi. Bunu gerçekleştirebilmek için de bazı kişileri elçi olarak yollayarak onun ağzından günün dini normlarına ters düşecek sözler sarf etmesine zemin hazırlayacaklardı. Musa'nın yasasına karşı küfretmiş bir insan olarak onu suçlayabilmenin yolları aranıyordu. Böylelikle onu bu suçla yargılanabileceği yüce mahkemeye, Sanedrin'e çıkartabilirler, hatta Roma valisi tarafından da isyan suçundan mahkum edilmesini sağlayabilirlerdi. Sinsice tezgahladıkları, planladıkları işte buydu. Planlarını derhal uygulamaya soktular. Her yerde onun içine şeytan girmiş bir büyücü olduğu dedikodusunu yaymaya başladılar. Bir müddet sonra da planlarının ikinci adımını atabilecek güzel bir fırsat yakaladılar. Zina halinde yakalanan bir kadın vardı. Derhal ileride şahit olarak kullanabilecekleri birkaç kişiyi de yanlarına alarak mabette konuşma yaptığı bir sırada zina yapan kadını İsa peygamberin yanına getirdiler. İsa sabah erken yine mabede geldi. Bütün halk yanına geldi ve oturup onları öğretmekteydi. Yazıcılar ve ferisiler zinada tutulmuş bir kadın getirdiler. Onu ortaya koyarak İsa'ya dediler. Muallim, bu kadın zina işlemekteyken tutuldu. Bu gibilerin taşlanmasını Musa şeriatte bize emretmiştir. Sen ise ne dersin? İsa'yı suçlu çıkarmak için kendisini deneyerek bunu dediler. Yuhanna, Bab 8, Taksim 3-5. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı. İsa karşısındaki kişilerin zihnini telepati yeteneği ile son derece kolay okuyabilmekteydi. Kendisine yöneltilen sorunun ardındaki niyeti derhal hissetmişti. Bunun üzerine İsa peygamber daha sonra tarihe geçerek dilden dile dolaşacak olan şu cevabı verdi. Kadının üzerine ilk taşı içinizden hiç günah işlememiş olanınız atsın. Bu cevabı bir anda öyle bir etki meydana getirdi ki herkes şaşkın şaşkın birbirine bakmaya başladı ve ilk taşı atacak hiç kimse aralarından çıkmıyordu. Ustaca verdiği bu cevapla kendisi aleyhinde oynanmak istenen oyunu bozmuştu. Ferisilerin bu oyunu tutmamıştı ama halk arasında yaydıkları İsa aleyhdarı dedikodular yavaş yavaş etkisini göstermekte gecikmedi. Ferisilerce şartlandırılmış halkın büyük bir kısmı onun içine şeytan girmiş bir büyücü olduğunu inanmaya başlamışlardı. Ondan yüz çeviren insanların sayısı her geçen gün biraz daha artıyordu. Onun bir din düşmanı olduğu inancı halk arasında etkili bir şekilde yayılıyordu. Gittiği her yerde ferisilerce sözlü saldırılara ve ağır eleştirilere uğruyordu. İsa'nın üzerindeki baskılarını iyice arttıran ferisiler her yere ispiyoncularını yerleştirerek onu adım adım takip ettiriyorlardı. Sürekli olarak buralardan çekip gitmesi, aksi takdirde öldürüleceği tehditleri almaya başlayan İsa ve havarileri için oldukça zor günler başlamıştı. Ne var ki İsa bu günleri zaten beklemekteydi. O havarilerini çok öncesinden uyarmış ve baskıyla karşılaşılacak günlerin geleceğini onlara söylemişti. İsa gözlerini şakirtlerine kaldırıp dedi. Ne mutlu size fakirler, çünkü Tanrı'nın melekutu sizindir. Ne mutlu size şimdi aç olanlar, çünkü tok olacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar, çünkü güleceksiniz. İnsanoğlundan, İsa'dan dolayı insanların sizden nefret edecekleri ve sizi cemiyetlerinden ayıracakları, size hakaret eyleyecekleri, adınızı kötü diye yayacakları vakit ne mutlu sizlere. O günde sevinin, çünkü gökte karşılığı büyüktür. Luka 6/20-23. İşte şimdi o zor günler yaşanıyordu. Can güvenlikleri kalmamıştı. Her an bir suikaste kurban gidebilirlerdi. Artık hiçbir yerde güvenlik içinde değillerdi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de uzun bir süredir Mekeru Kalesi'nde tutuklu bulunan vaftizci Yahya'nın ölüm haberi geldi. Bu haber İsa peygamberi derinden etkilemişti. Onu anlamadılar diye ancak sessizce mırıldanabildi. Aradan bir yıl geçti. Hasımları tarafından sürekli izleniyorlardı. Peygamber ve 12 havarisi sık sık bulundukları yerleri değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışıyorlardı. Bir zamanlar halkın coşkulu yakınlığı yerini soğuk davranışlara bırakmıştı. Peygamberi en çok da halkın bu tutumu derinden etkiliyordu. Bu kadar kolay kandırılmalarını içine sindiremiyordu. Artık halka açık vaazlar veremiyor, yanından hiç ayrılmayan 12 havarisiyle birlikte Galile'den oldukça uzak İsrail sınırlarının dışındaki kuzey bölgelerinde, geceleri çoban çadırlarında ve bu ıssız engin ovalarda küçük küçük gruplaşmış Eseni köylerinde konaklıyorlardı. Halka açık vaazlar verememenin sıkıntısı içinde geçen günler birbirini izliyordu. Büyük bir çıkmazın içine düşmüşlerdi. Buralarda yapılabilecek bir şey yoktu. Sonunda İsa peygamber kararını verdi, geriye döneceklerdi. Ancak bu bile bile ölüme gitmek gibi bir şeydi. Bunun bilinci içinde büyük bir kararlılıkla Roma valisinin oturduğu Kayseriye kentine doğru yola çıktılar. Gizemli Dağ Tabor. İsrail'in en uç sınırlarında bile Ferisiler ve Sadukilerce izleri sürülen peygamber ve havarileri gizlice Galile'ye girdiler. Ferisi ve Saduki çeteleri her yerde onları ararken onlar düşmanlarının yanı başlarına gelmişlerdi. Galile'nin güneyine kadar ilerleyip Tabor Dağı'na sığındılar. Peygamberin inzivaya çekildiği anlarda yanına kimseyi almadığı bilinmektedir. Ancak bu kez yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u da alarak Tabor Dağı'nın yüksek bir tepesine doğru çıktılar. Orada yaşananları Matta daha sonra İncil'inde şöyle anlatacaktır. İsa 6 gün sonra Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı yanına aldı ve onları ayrıca yüksek bir dağa çıkardı. Ve onların önünde yüzü güneş gibi parladı ve esvabı ışık gibi ak oldu. Ve işte onlara Musa ile İlya göründüler, İsa ile konuşuyorlardı. Nurlu bir bulut onlara gölge saldı ve işte buluttan bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan razıyım, onu dinleyin," dedi. Şakirtler bunu işitince yüzüstü düştüler ve pek çok korktular. İsa gelip onlara dokunarak, "Kalkın, korkmayın," dedi. Onlar da gözlerini kaldırarak yalnız İsa'dan başka kimseyi görmediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölülerden kıyam edinceye kadar gördüğünüzü kimseye söylemeyin," diye emretti. Matta 17/1-9. İsa ile birlikte en güvendiği 3 havarisinin Tabor Dağı'nın tepelerinde yaşadıkları bu olayın iç yüzü neydi acaba? Bu yaşananlara Matta şahit olmadığına göre bu olay ona daha sonra anlatılmış olmalı. Matta'nın mitolojik bir hikaye gibi anlattığı bu olay aslında İsa'nın kozmik yöneticilerle kurduğu ruhsal bir irtibattan başka bir şey değildi. Ruhsal irtibat celselerinde zaman zaman irtibata girilen varlıkların görüntüleri ortaya çıkabilir. Bu görüntüler o varlıkların ruhsal enerjileriyle oluşturdukları sanal görüntülerdir. Sanaldir ancak yoğunlaştırılmış ruhsal enerjilerle meydana gelmektedir. Bu sanal görüntüler bazen sadece duru görü yeteneğiyle görülebilir, bazen de eğer çok yoğunlaşmış enerjilerden oluşmuşsa normal fiziki gözler vasıtasıyla da algılanabilir. Musa ve İlya'nın görüntülerinin orada bulunan 3 havari tarafından görülmesi, İsa'nın kendisinden önce gelen peygamberlerle ya da onların bağlı bulundukları kozmik ruhsal planlarla irtibata geçmesinden dolayı ortaya çıkmış bir fenomendir. İsa peygamberin havarilerine dokunması ise onlara manyetik enerjilerini aktırarak onların içinde bulundukları yoğun enerjilerle uyum sağlamalarına yardımcı olmak içindir. Bu manyetik pas uygulamaları da bütün metapsişik ve parapsikolojik çalışmalarda uygulanan tekniklerden biridir. Dipnot, ayrıntılı bilgi için bakınız Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri Sınır Ötesi yayınları. Burada anlatılanlardan Tabor Dağı'nda temeli ruhsal medyomik bir irtibata dayanan bir irtibatın gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Demek ki İsa peygamber yanındaki 3 havarisinin de şahit olduğu kozmik bir irtibat gerçekleştirmiş ve bir takım bilgiler almıştır. O halde İsa peygamber havarileriyle birlikte o dağda ne tür bilgiler almış diye bir soru hemen akıllara gelecektir. Ne yazık ki bununla ilgili elimizde hiçbir kaynak bulunmamaktadır. Bulunmaması da son derece normaldir çünkü bu yaşananlardan kimseye söz edilmemesini yine peygamber istemiştir. Belli ki yanındaki havarileri bu isteğe bağlı kalmışlar ve ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmışlardır. Peki bu ve buna benzer sırlar hiçbir zaman ortaya çıkmayacak mıdır? Bunun da cevabını aslında İsa peygamber kendisi vermiştir. İsa bu olayla ilgili ne demişti? Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölülerden kıyam edinceye kadar gördüğünüzü kimseye söylemeyin," diye emretti. Burada insanoğlu sözü ile İsa'nın kendisini kastettiği bilinmektedir. Peki İsa'nın ölülerden kıyam etmesi ne demektir? Konuyu biraz daha açalım. İslami inanç sistemine nasıl ve nereden girdiği tam olarak bilinmeyen bir inanca göre, İsa peygamber kıyamet kopmadan önce geri dönüp bir minareden yere ineceği söylenir. Yukarıdaki İsa peygamberin sözü ister istemez bize bu inancı hatırlattı. Gerek yukarıdaki İsa peygamberin kendi sözü, gerekse İslamiyet'in içinde kabul görmüş olan İsa peygamberin kıyametten önce geri dönmesi, ezoterik bilgiler ışığında ele alınacak olursa neler söylenebilir? Gerçi kitabımızın ilerleyen sayfalarında bu meseleye tekrar döneceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyelim ki, ölülerden kıyam etmek demek, tekrar doğmak demektir. Yani aynı bedeniyle gelmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığını ve böyle bir iddianın da İsa peygamberce yapılmadığını belirtmek isteriz. O halde eğer böyle bir geri dönüşten söz edilecekse bu farklı bir bedenle olacaktır anlamı çıkar. Bir minareden ineceği sözünü de İsa peygamberin Müslümanlığa geçeceği gibi yorumlayanlar çıkmışsa da bunun gerçekle hiçbir bağlantısının olamayacağını söylemek zorundayız. Çünkü kıyametten sonra yani büyük uyanıştan sonra artık dini eğitim sisteminin sona ererek sembolik olmayan açık bilgiler ile insanların yaşamlarına devam edeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle İsa peygamberin tekrar gelişinde herhangi bir dinin kimliği içinde geleceği düşünülemez. Aynı şekilde Hristiyanlıkla İsa peygamberin öğretisi arasındaki derin uçurumlar hatırlanacak olursa kesinlikle Hristiyan kimliğini kullanmasının da mümkün olamayacağı ortadadır. Kısacası o, eğer bir başka bedende tekrar dünyaya doğacaksa onun apaçık bilgilerle başlayacak bir yaşam sürecinin içinde yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki İsa peygamberin bizzat kendisi değil, onun bağlı bulunmuş olduğu ruhsal plandan bir başka temsilcinin gelmesi de söz konusu olabilir. Ancak bizi burada asıl ilgilendiren nokta kıyamette, yani genel uyanışta sembollerin üzerlerinin açılarak gizli bilgilerin gün ışığına çıkacağıdır. Demek ki o günlerle ilgili yapılan bir kehanetle karşı karşıya bulunmaktayız. Sembolik olmayan apaçık bilgi şu anda insanlara sunulmuş mudur? Kuşkusuz ki hayır. Şu ana kadar insanlara sunulan tüm bilgiler sembollerle verilmiştir. İnsanlar henüz sırların açık yüzüyle yani apaçık bilgiyle karşılaşmamışlardır. O halde burada sorulması gereken bu apaçık bilgilerin ne zaman ortaya çıkacağı sorusu olmalıdır. Dinler bu soruya kıyamette cevabını veriyor. Ezoterik bilgiler ise bu konuya biraz daha açıklık getirerek insanların kıyama erecekleri yani şuurlanmaya başlayacakları zamanı 2000 ila 2020 yılları arasında olabileceğini söylüyorlar. Son olarak şunu da ifade edelim ki ilk kıvılcımın yani açık bilgilerin ilk kez ortaya çıkışının bu tarihler arasında rastlayacağını teyit eden kanıtlar birden fazladır. Şimdilik sadece bu kadarını söyleyebiliyoruz. Zaman her şeyi yerli yerine oturtacaktır. Bütün bu aktardıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, İsa peygamberin tekrar gelip gelmeyeceğinden daha önemlisi, insanlığın yakın bir gelecekte açık bilgilerle karşılaşıp karşılaşmayacağı meselesidir. İşte burada asıl tartışılması gereken budur. Böyle bir bilgi gelecek midir? Ezoterik öğretilerin tümü buna evet cevabını veriyor. Biz de bu görüşü paylaşıyor ve bu bilginin aslında yıllar önce gelmiş olduğunu ve şu anda gün ışığına çıkacağı zamanı beklediğini ilave ederek sizlere duyuruyoruz. Aman Allah! Bu sözlerimiz umarız Türkiye'nin muhtarı Reha amcamızın kulağına gitmez. Doğrusu çok kızabilir. Ne demek yani siz? Nasıl yani? Ne diyorsunuz kardeşim gibi garip cümleler kurarak bu meseleyi aklınca çözümlemeye ve bizi paylamaya çalışabilir. Neyse. O önce Handa teyzenin çıktığı tuvaletin penceresinin hesaplarını daha iyi yapsın da ondan sonra bu hesaplara başlar. Şimdi şaka bir kenara, gerçekten de dinler tarihini doğru dürüst araştırmamış kişiler arasından bu sözlerimizi amacı dışında yorumlamaya kalkanlar çıkabilir. Biz de böyle yorumlara sebebiyet vermemek için son üç dinin peygamberlerinin neler yapmaya çalıştıklarını ve insanlığın nereden gelip nereye doğru gitmekte olduğunu bu kitabımızda anlatmaya çalışıyoruz zaten. O halde devam edelim. Kaçınılmaz sona doğru. İsa peygamber Tabor Dağı'nda bu yaşananlardan sonra kaçınılmaz sona doğru havarileriyle birlikte Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Yeruşalim'in doğu kapısından içeri girerlerken hepsi kendilerini neyi beklediğini çok iyi biliyorlardı. Ancak kendilerini bekleyen de vazifelerinin bir parçasıydı. Dağlarda gizlice yaşamaktansa şartlar ne olursa olsun gerçeği haykırmalıydılar. İşte bu kararlılık ve bilinçle Yeruşalim'e ayak bastılar. Bir anda İsa peygamberin geri geldiği duyulmuştu. Kendisini sevenler ve hala bağlılıklarını sürdürenler derhal çevresini sarıverdi. Bir kortej eşliğinde şehre girdi. Bu görkemli geri dönüş Yeruşalim'in dini otoritelerine açık bir başkaldırı demekti. Her şeyi göze alarak İsa geri dönmüştü. Bu haber bir anda tüm şehre yayıldı. Sabah olunca çevresini etten bir duvar gibi ören yandaşlarıyla birlikte dini otoritelerle karşı karşıya gelmek için şehrin mabedine gitti. Mabedin avlusunda tüccarlar ve tefeciler para hesaplarıyla meşguldüler. Bunu görünce büyük bir kızgınlıkla benim evime dua evi denilecek fakat siz onu haydut ini yapıyorsunuz diye bağırdı. Sözlerindeki gücün etkisi ve çevresini saran yandaşlarının kararlılığı karşısında mabedin avlusunda para hesabı yapan tüccar ve tefeciler derhal orayı terk etmek zorunda kaldılar. Mabedin rahipleri de bir anda büyük bir kalabalıkla ortaya çıkıveren İsa peygamberin bu sözleri karşısında oldukları yere çivilenmiş gibi durmuş ona bakıyorlardı. Halkın İsa'dan ümitlerini kestiklerini düşündükleri bir anda böylesine güçlü bir şekilde halkın onu desteklediğini gören dini yetkililer büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Burada yaşananlar yine kısa bir sürede tüm şehre yayılmış ve halkın İsa'ya olan desteği daha da artmıştı. Bunu gören Sanedrin mahkemesinin yetkilileri İsa'yı derhal tutuklamanın halk üzerinde olumsuz bir etki meydana getireceğini anladılar. Ferisiler ve Sadukilerin kontrolünde bulunan Sanedrin mahkemesinin üyeleri bu olayı soruşturmak için birkaç gün sonra oraya bir heyet yolladılar. Heyet İsa peygambere bu şeyleri hangi yetkiyle yapıyorsun, bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa kendisine yöneltilen bu soruya cevap bile vermedi. Bir zamanlar katlettikleri vaftizci Yahya ile ilgili onlara bir soru sormakla yetindi. Yahya'nın vaftizi neredendi, gökten mi yoksa insandan mı? Ferisilerden oluşan heyet buna ne cevap vereceklerini şaşırdılar. Bu aslında son derece kurnalca sorulmuş bir soruydu. Çünkü halkın gözünde vaftizci Yahya'nın bir peygamber gibi görüldüğünü Ferisiler ve Sadukiler gayet iyi biliyorlardı. Bu nedenle eğer insandandır deseler Yahya'nın peygamberliğine inanan halkın eleştirilerine uğrayacaklardı. Göktendir deseler bu sefer İsa peygamber öyleyse niçin ona iman etmediniz diye sorabilirdi. Heyet bu konuda bir şey bilmiyoruz demekle yetindi. Heyet İsa ile daha fazla konuşmanın bir işe yaramayacağını anlamıştı. Geri dönerek aralarında geçen konuşmaları mahkeme üyelerine bildirdiler. Sonuç ortadaydı. İsa'nın daha önce olduğu gibi bu sefer de geri adım atmak gibi bir niyeti yoktu. Hatta sözlerini daha da sivrileştirmişti. Ancak halkın tepkisi yüzünden alenen onu tutuklamaktan da çekiniyorlardı. Birkaç kez onu gizlice tutuklamak için asker de yolladılar. Fakat yolladıkları askerler onun yanında kuzuya dönüşüyorlar ve görevlerini yapamadan geriye dönüyorlardı. İsa'nın karşısındaki kişileri adeta hipnoz edercesine etki altına aldığının farkındaydılar. Bu nedenle onu gizlice tutuklamaları da mümkün olamıyordu. Bu yaşananlara bir de askerlerin gözü önünde aniden kaybolması da eklenince mahkeme üyeleri nasıl zorlu bir kişiyle mücadele etmekte olduklarını daha iyi anladılar. İsa peygamber karşısındaki kişilerin bu çaresizliğinden yararlanarak konuşmalarının dozunu artırdıkça artırıyordu. İsa halka ve şakirtlerine söyleyip dedi. Yazıcılar ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bundan dolayı size söyledikleri bütün şeyleri yapın ve tutun. Fakat onların işlerine göre yapmayın. Çünkü söylerler ve yapmazlar. Fakat onlar bütün işlerini insanlara hoş görünmek için yaparlar. Ziyafetlerde üst yeri ve havralarda baş yerleri ve çarşıda insanlar tarafından Rabbi diye çağrılmayı severler. Matta 23:1-3-5-8. Ferisileri halkın gözünde küçük düşürücü bu sözler mahkeme üyelerince büyük bir tedirginlik yaratmıştı. Çünkü bu sözler halkın gözünde dini otoriteyi ciddi bir şekilde sarsabilirdi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra mabetteki bir başka konuşması sırasında ferisiler İsa'dan bu tür konuşmalarına bir son vermesini istediler. İsa'nın ferisilere cevabı yenilir yutulur gibi değildi. Lakin vay başınıza! Yazıcılar ve ferisiler ikiyüzlüler. Çünkü siz göklerin melekutunu insanların yüzüne kapıyorsunuz. Zira siz kendiniz girmiyorsunuz, girenleri de bırakmıyorsunuz ki girsinler. Ey kör kılavuzlar, siz küçük sineği süzerek ayırırsınız fakat deveyi yutarsınız. Vay başınıza yazıcılar ve ferisiler ikiyüzlüler. Çünkü siz bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz fakat onların içi soygunculuk ve taşkınlıkla doludur. Sen ey kör ferisi, önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dışı da temiz olsun. Vay başınıza yazıcılar ve ferisiler ikiyüzlüler. Çünkü siz badanalı kabirlere benzersiniz ki dıştan güzel görünürler fakat içten ölü kemikleriyle doludurlar. Matta 23:13-24-27. Mabette ferisiler ve sadukilere karşı yaptığı bu konuşma bardağı taşıran son damla olmuştu. Artık ne pahasına olursa olsun İsa denilen bu adam tutuklanmalıydı. Peygamber de bunu fark etmiş olmalı ki bu konuşmadan sonra havarileriyle birlikte Yeruşalim'i terk ederek Zeytinlik Dağı'na çekildi. Zaten konuşmasını şu sözlerle bitirmişti. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! İşte eviniz size ıssız bırakılacak. Çünkü size diyorum, Rabbin ismiyle gelen mübarek olsun deyinceye kadar artık siz beni göremeyeceksiniz. Matta 23:37-39. Veda Yemeği. İsa peygamberin havarileriyle birlikte kentten ayrılmasından sonra Senadrin mahkemesi son kararını verdi. İsa bulunduğu yerde yakalanacak, tutuklandıktan sonra da mahkeme önünde hesap verecektir. İsa peygamber Zeytinlik Dağı'nda kaldığı süre içinde havarilerine vermesi gereken tüm bilgileri aktardı. Çünkü vazifesinin sonuna doğru hızla yaklaşmakta olduğunu biliyordu. Size söyleyecek daha çok şeylerim var. Fakat şimdi dayanamazsınız. Size bu şeyleri mesellerle söyledim. Saat geliyor ki size artık mesellerle söylemeyeceğim. Fakat size baba hakkında açıkça bildireceğim. Yuhanna 16:25. Onun sağ kolu konumundaki havarisi Yuhanna işte o günü böyle anlatıyordu. Belli ki son sırları havarilerine bu konuşmasından sonra aktarmıştır. Paskalya'nın Arife günü havarilerinden şehirdeki bir dostunun evinde bir yemek düzenlemelerini istedi. Bu dostun kim olduğu bilinmiyor. Bu kişinin kimliği hakkında hiçbir yerde bir bilgiye rastlanamamıştır. Matta da İncil'inde sadece ondan bir filan olarak bahsetmekle yetinmiştir. Akşam olunca havarileriyle birlikte yemeğe oturdu. Yemeğin ortalarına doğru İsa peygamber içlerinden birisinin kendisini ihbar edeceğini söyleyince bir anda hava buz gibi oluverdi. Herkes şaşırmış ona bakıyordu. Kimdi kendisini ihbar edecek olan? Ve İsa sözlerine şöyle devam etti. Beni ele verecek olan benimle elini sahana batırandır. Matta bab 26:23. Yahuda'nın eli sağında öylece uzanmış olarak kala kaldı. Ey Rabbi ben miyim diye Yahuda'nın sorması üzerine İsa peygamber tereddütsüz, sakin ve kesin bir ifadeyle şöyle cevap verdi. Söylediğin gibidir. Matta bab 26:25. Yemek sona erdiğinde tekrar gece karanlığında Zeytinlik Dağı'na çıktılar. Gecenin karanlığında Yahuda'nın aralarından ayrılmış olduğunu daha sonra fark edeceklerdi. Havariler büyük bir tedirginlik içinde bundan sonra olayların nasıl gelişeceğini düşünüyorlardı. Hiç kimse konuşmadan öylece oturmuş duruyordu. Gecenin buruk sessizliğini peygamberin sözleri kesti. O zaman İsa onlara dedi. Bu gece hepiniz bende sürçeceksiniz. Çünkü bu yazılmıştır. Çobanı vuracağım ve sürünün koyunları dağılacak. Fakat ben kıyam ettikten sonra sizden önce Galile'ye gideceğim. Matta bab 26:31-32. Bu sözlerden sonra zaten buruk ve gergin olan hava iyice ağırlaştı. Petrus kendisinden emin olarak hepsi sende sürçseler bile ben sürçmem dediyse de İsa peygamber olayların nasıl gelişeceğini an be an bilmekteydi.